Kutsal İsyan 4, 11. ayrım, sayfa 173. Ali Galip Bey de bir yandan yakın uzak birçok Kürt aşiretine mektuplar yazıyor. Eylül'ün 14. günü Malatya'dan Sivas üzerine yürüneceğini bildiriyordu. Bu sırada Malatya'ya 5 saat uzaklıktaki Burga nahiyesinde aşiret silahlılarının toplandığı gelen haberler arasındaydı. Vali mutasarrıf ve İngiliz binbaşısının her türlü çareye başvurarak Kürtleri kışkırttığı anlaşılıyordu. Kazım Karabekir bir yandan Dersim Kürtlerinin durumunu kuşku verici bulduğundan Kiev ve Erzincan'da yedek kuvvet bulundurulmasını düşünüyordu. Dersim Kürtleri akıllı ve kurnazdı. Malatya'daki iş elverişli bir durum alınca hemen dağlardan Şahin gibi oraya inebilirdi. Böylece Erzincan'daki iki süvari bölüğünü yerinde bırakarak bunları bir tabur piyade ve iki top ile güçlendirdi. Burası merkez durumunda olduğundan buradan her yana kuvvet yollanabilirdi. Kazım Karabekir'e göre Ali Galip'in işi bir Kürt ihtilaline gidişin başlangıcıydı. Bütün kuşkusu bundandı. Bunun için bir Kürt ihtilaline karşı her zaman hazır duran 13. kolorduyu kendi emrine almıştı. Mustafa Kemal Eylül'ün 9. günü pek yakın adamı Recep Zühtü Bey'i yanına birkaç subay daha katarak bir ordu otomobiliyle Malatya'ya doğru yola çıkardı. Recep Zühtü Bey Mustafa Kemal'den aldığı özel talimatla yola çıkarken uydurma 3. kolordu yaveri olarak gösterildi. Nedir ki bu acar subayların bindiği otomobil çamurlu bozuk yollarda tangur tungur giderken Kangal kasabasında kırılıp kaldı. O denli çabuk gidilmesi gereken Malatya alay eder gibi en tehlikeli olayların çalkantısı içinde uzaklarda kaldı. Recep Zühtü Bey ve arkadaşları bundan sonraki uzun ve çetin yolu atla arabayla gece gündüz kestirerek ancak Sivas'tan çıkışının 4. günü Malatya'ya varabildi. Vali Ali Galip Malatya'ya varınca fabrikatör Mehmet Efendi'nin evine konuk olmuştu. Malatya eşrafı ve ileri gelenleri hemen onun çevresini sararak Kürt milliyetçi mutasarrıf Halil Rahmi Bey'den yanıp yakındılar. Eşraf ve ileri gelenlerin anlattığı şeyler bir ihbar niteliği taşıyordu. Bu yüzden valiye bir sır gibi gizli söylenmişti. Nedir ki vali Ali Galip yemeden içmeden kendisine mutasarrıf üzerine yapılan bütün ihbarları olduğu gibi suç ortağı Halil Rahmi Bey'e anlattı. Halil Rahmi Bey de küplere binerek eşraf ve ileri gelenlerin üstüne yürüdü ve onları tehdit etti. Sonradan eşraf Ali Galip'i yine Mehmet Efendi'nin evine göndermeye gittiler ve ona "Bizim size gizlice söylediğimiz şeyleri neden mutasarrıfa söyleyerek bizi böyle güç durumda bıraktınız?" diye sordular. Ali Galip onlara şu karşılığı verdi. "Benim İstanbul'da sır saklayamadığım meşhurdur. Ben sır sandığı değilim. Fakat merak etmeyin, ben mutasarrıfa başka tarzda anlattım." dedi. Bir gün Ali Galip yine fabrikatör Mehmet Efendi'nin konağında oturmuş, Mustafa Kemal'i atıp tutuyordu. Bir Fransız binbaşısı da bu sırada vali ile görüşmek üzere bu eve gelmişti. Fransız binbaşısı Ali Galip Bey'in Mustafa Kemal için çok çirkin ve ağır laflar ettiğini görünce kanına dokundu ve ona şunları söylemekten kendini alamadı. "Biz Fransızlar vatanı ile alakadar olanları severiz. Paşa'nın milli gösterileri Versay Sarayı'nda Türkler aleyhindeki vaziyeti hemen kamilen değiştirmişler. Eğer vazifem mani olmasaydı Erzurum'a gidip hürmetlerimi arz edecektim." Ali Galip Bey, "Eğer mıntıkama girerse onu tevkif edeceğim." deyince Fransız binbaşısı, "Kiminle tevkif edeceksiniz? Bütün jandarmalar ve askerler vatansever duygularla davranmaktadırlar." dedi. Vali Ali Galip böyle atıp tutarken bir gösterişten başka bir şey yapmadığını biliyordu. O bu belalı işe girdiğine çok pişman olmuştu. Ama şu sıra geriye dönülecek gibi değildi. Malatya'da böyle boşu boşuna oturarak İstanbul hükümetine dokuz doğurttuğunu pek iyi biliyordu. Nedir ki kendisi diken üzerinde bekliyordu. Aşiretlere saldığı haberlerden ne çıkacağını çok merak ediyordu. Aşiret reisleri çok gerçekçi ve tecrübeli kişilerdi. Acaba Tonga'ya basarak kendisine baskın müfrezesini sağlayacaklar mıydı? Recep Zühtü Bey Malatya'ya vardığında Ali Galip Bey ile ötekilerin çoktan kaçıp gittiklerini öğrendi. Dört gözle haber bekleyen Mustafa Kemal'e en sağlam ve en doğru haberlerle dolu bir rapor şifreledi. Buna göre durum şöyle gelişmişti. Bunca gürültülü patırtılı bir olayın içinde bulunan ve bu olayın da kahramanı olan Ali Galip Bey kendisini feleğe havale ederek beklemekten başka çare olmadığını görüyordu. Nedir ki yine de kuşku ve kaygı içindeydi. Ordu birliklerine sokulamıyordu. Çünkü hepsinin aşağı yukarı Mustafa Kemal'i sempatiyle karşıladıklarını biliyordu. Sivillerden destek görmeyi beklemenin de aptallık olduğunu anlayacak kadar tecrübesi vardı. O böyle diken üzerinde yatıp kalkar, bir yandan da İstanbul hükümetini sudan nedenlerle avutmaya çalışırken Malatya Posta Telgraf Müdürü Mustafa Kemal'in alay kumandanı Cemal Bey ile olan telgraf görüşmesini kimseye söylemeyeceğine yemin ettiği halde onun yanına sokuldu ve ona şöylece duyurdu. Sivas'la Harput arasında açık tel muhaberesi yapılıyor. Sizi mutasarrıfı ve onun yeğenleri Çamuran ve Celadet Beyleri yakalamak için geniş bir askeri tedbir alınmakta ve ordu birliklerinin her yandan Malatya'ya doğru ilerlediği anlaşılmaktadır. Şimdilik Harput'tan İlyas Bey'in Sivas'tan da kimi subayların yola çıktıklarını öğrendik. Bunları işiten Ali Galip Bey'in beti benzi atmış, büyük bir korkuya kapıldığını görülmüştü. Bütün geceyi uykusuz hükümet dairesinde geçiren ve bir kurtuluş çaresi arayan Ali Galip Bey, mutasarrıf Halil Rahmi Bey'i birkaç kez telefonla hükümet dairesine çağırdı. Nedir ki, mutasarrıf daireye gitmemekte ayak diredi. Bütün gece mutasarrıfın odasında volta vurarak dolaşan Ali Galip Bey, camlardan giren ilk gün ışıklarını da yalnız başına seyretti. Sabahleyin şehir uyandıktan sonra vali jandarma kumandanını yanına çağırdı ve ona şöyle emir verdi. Tekmil jandarma ve polisi toplayın ve müdafaa tertibatı alın. Jandarma kumandanı, efendim dedi. Esasen jandarma ve polis kuvveti çok azdır ve böyle bir zamanda şehrin asayişine bakacak kimse kalmaz. Jandarma ve polisin vazifesi ancak asayişi korumaktan ibarettir. Jandarma kumandanından bu olumsuz karşılığı alan vali büsbütün paniğe kapıldı ve koskoca Türkiye'de yalnız başına kaldığını anladı. Bunun üzerine Malatya civarının en tanınmış aşiret reisi Hacı Kaya'ya başvurmak zorunda kaldı. Elaziz'den yola çıkmış olan İlyas Bey ile kumandasındaki müfrezeyi bir baskınla yok etmek için adamlarını yol üzerinde pusuya yatırmasını istediyse de yiğit bir adam olan Hacı Kaya Ağa bu kahpeliğe yanaşmadı. İşte Malatya şehrinin içinde artık yapacak hiçbir şeyleri kalmayan Ali Galip ve Halil Rahmi Beyler bilinmeyen bir yana kaçmak için hazırlığa başladılar. Mutasarrıfın Kürt atlılarının başında Malatya sokaklarından nal şakırdatarak geçtiği görüldüyse de ne yapacakları henüz bilinmiyordu. Ali Galip Bey birçok Kürt reislerine bir yığın mektup yazdığı halde hiçbir karşılık da alamamıştı. Bunun nedeni şuydu. 13. Kolordu Kumandanı Cevdet Bey, Kürt isyanına karşı tetikte beklediğinden bu mektupların birkaçını yakalatıp kolordunun kasasına kilitleyivermişti. Mutasarrıf Halil Rahmi Bey, yanındaki yeğenleri Kamuran ve Celalet Beylerle ancak Kah'taki akrabası Hacı Bedir Ağa'nın yanına sığınabileceğini düşündüğünden, Vali Ali Galip Bey de ona uymaktan başka çare bulamadı. Kendisi bir Türk çocuğu olan ve yalnız kongre heyetiyle Mustafa Kemal'i yakalamak amacıyla davranan Ali Galip Bey, talihin ne garip cilvesidir ki şimdi çıkarılmaya çalışan bir Kürt ihtilalinin elebaşları arasına karışmak zorunda kalmıştı. 9 Eylül akşamı Telgraf ve Posta Müdüründen Malatya üzerine yapılan askeri yürüyüşü haber alan Ali Galip Bey ile mutasarrıf kaderlerini birleştirmek zorunda kalmışlardı. 10 Eylül 1919 günü Ali Galip Bey ile Halil Rahmi Bey yanlarında birkaç jandarma ve Kürt atlısı olarak hükümet dairesine geldiler. Sandık emininin odasına girdiler. Sandığı açtılar, 6.000 lirayı ayırıp bir kenara koydular ve sandığa bırakmak üzere şöyle bir senet imzaladılar. Mustafa Kemal Paşa ve avanesinin tenkili masarifine karşılık olmak üzere Albap'taki emrine tevkifan 6.000 lira alınmıştır. 10 Eylül 1919 Ali Galip. Malatya Süvari Alay Kumandanı Cemal Bey, Elaziz'den yola çıkan İlyas Bey müfrezesinin Malatya'ya yaklaştığını haber alınca yüreklendi. Subaylara mutasarrıfın evini sarmalarını emretti. Evi saran genç subaylar telefon tellerini kestiler ve evi bastılar. Evinin basılacağını daha önce sezen mutasarrıfın karısı hükümet dairesine haber saldı. Ali Galip Bey ile Halil Rahmi Bey de tam bu ara senedi imzalamak işi üzerindeydiler. Vali, mutasarrıf ve maiyetindekiler bu haberi alır almaz tam bir panik içinde canlarının kaygısına düştüler. Ayırdıkları parayı ve almayı tasarladıkları birçok şeyi olduğu gibi bırakarak hükümetin bahçesinde bekleyen atlarını atladılar ve dolu dizgin şehrin dışına doğru sürdüler. Ali Galip Bey 10-11 Eylül gecesini Malatya'ya yakın Raka'da geçirdi. Burada oturan Kürt aşiret reisinin konuğu oldu. Mutasarrıfla yeğenleri ve öbür Kürt elebaşları da oradaydı. Bu köy Malatya'ya en çok 5 saat çekiyordu. Bu köyde önemli görüşüp konuşmalar oldu. Ortaya gerçek bir Kürt ihtilalinin bütün sloganları atıldı. Sivereke ve bütün Kürt aşiretlerine yeniden haber salındı. Dersim Kürtleri de bu arada Kürtlük davası namına oraya çağrıldılar. Mutasarrıf şöyle konuştu. Burada toplanan aşiret kuvvetleriyle ilk önce Malatya'ya saldıracağız. Yağma ve talan ederek bir tek Türk bırakmamacasına öldüreceğiz. Ondan sonra Sivas önlerine yürüyeceğiz. Bu saldırılar koordine edilecek. Rakadaki kuvvetler Malatya'ya saldırırken Dersim Kürtleri de Elaziz'e saldıracak. Yakıp yıkacak, yağmalayacak ve Türkleri öldüreceklerdir. Ali Galip Elaziz'le Malatya'nın böyle korkunç bir sadizmle yakılıp yıkılmasına ve Türklerin öldürülmesine razı olmadı, direndi. Ne var ki bu ihtilal meclisinde iktidarın Halil Rahmi Bey'e geçtiğini anlayınca susmaktan başka çare bulamadı. Halil Rahmi kızgın bir Kürt lideri olarak konuşuyor ve emrediyordu. Malatya'ya savaşarak girecek olan Kürt milisleri şehre Kürt bayrağı çekeceklerdi. Major Noville'de elbette bu Kürt İhtilal Meclisi'nin şerefli bir üyesiydi. ''Hiç merak etmeyiniz.'' dedi. ''Urfa'daki İngiliz tümeni en yakın zamanda imdada yetişecektir.'' Bunu dinleyen Hacı Bedir Ağa, ''Bu işe İngilizlerin karışması doğru değildir.'' dedi. ''Aşiretler Malatya'yı alınca hemen oraya Kürt bayrağı çekilsin.'' Major Noville, Kürt ihtilaline başlamış küçük bir kadronun içinde boy verince gerek İstanbul hükümetinin, gerekse Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin gözüne bir diken gibi batmaya başlamıştı. Binbaşı Noville, Malatya'ya gelmeden önce Pazarcık ve Elbistan dolaylarında Sinemenli aşiret reisi Hasan Ağa oğlu Topo Ağa'nın yayladaki çadırlarına konuk olmuş, oraların Kürt, Ermeni, Rum, Yahudi gibi Türk ırkı dışındaki nüfusunu yazmıştı. Yine Topu Ağa'nın aracılığı ile çevredeki Atlıhanı aşireti reisi Paşo ile tanıştırılan İngiliz binbaşısı onların da nüfuslarını yazarak Kürt reislerine önemli ve resmi kimi işlerin peşinde olduğu duygusunu vermeye çalışmıştı. Arkasındaki 20 atlı İngiliz silahları ile silahlandırılmış, bunları da Ekrem Bey getirmişti. Yollarda askerlik şubesi başkanları binbaşı Noville niçin dolaştığını sormuş, o da dahiliye nezaretinin vesikasını göstererek onları başından savmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu İran'da bulunduğu sırada Binbaşı Noville de orada bulunuyordu. İyi Kürtçe biliyordu. Ne var ki bu Kürt ihtilal grubu içinde yıldızının sönmek üzere olduğunu bilmiyordu. Türkiye Albay Lawrence'in Arabistan'ına hiç benzemezdi. Bunu acı bir biçimde anlayacağı saatler yakındı. Kazım Karabekir bütün Malatya belediyelerine telgraf çekerek öğütler yağdırmış ve hainlere güler yüz gösterilmemesini istemişti. Ali Galip Bey ile arkadaşları Elaziz'den üzerlerine gönderilen Esrar Suvar Türk askerlerini gelenler Ermeni askerleridir biçiminde tanıtmaya çalıştılarsa da başaramadılar. 10 Eylül 1919 günü Sivas Valisi Reşit Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey'i uzun menzilli Mustafa Kemal topuyla bombardıman etti. Adil Bey'in tam bürosunun üzerine düşen büyük mermide şu şarapnel parçaları vardı. Dahiliye Nazırı Adil Bey Efendi'ye. Zat-ı alileriyle Mamuratilaziz valisi Galip Bey arasında teati olunan telgraf kongre heyetince elde edilmekle aynen makamı vilayete tevdi edildi. Bu telgrafların suretlerini zira derc ediyorum. Verdiğiniz emir Galip Bey'in deruhte ettiği vazife doğrusu behdü hayretimi mucip oldu. Bir taraftan bendenizin infisalimin aslı olmadığını tebliğ ile şahsımı ifal ve bir badire-i uzmaya ilka ediyorsunuz. Diğer taraftan da Müslümanları birbirine kırdırmak için tertibat-ı cinayetkârenede bulunuyorsunuz. Sizi bu türlü tertibata sevk eden sebep nedir bir türlü anlayamıyorum. Buraca padişahına isyan etmiş bir kütle mi var idi ki eşkıyadan mürekkep bir kuvveyi tedibiye göndermeye ihtiyaç görüyorsunuz ve böyle vaki teşebbüsatı hainanenin mümkünül icra olacağına nasıl kanaat hasıl edebiliyorsunuz? Evvel ve ahir arz ettiğim ve çile dahili vilayette mühili, sükun ve asayiş ufak bir hareket bile yoktur. Maksadınız Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'i tutmak ve kongreyi dağıtmak ise buna imkan olmadığını evvelce arz etmiştim. Şimdi yine bu iş için ahali arasında mukatele açmaya, memleketi ateşe vermeye, büsbütün elden çıkarmaya sebep olmak ve bin netice vatan ve millete ihanet cürmü teşkil eder. Bendeniz öyle anlıyorum ki zat-ı âliniz hırsı cah ile hakikati göremiyorsunuz. Onları susturmak, ezmek istiyorsunuz. Bilerek yahut bilmeyerek düşmanların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Şu hal ve vaziyette bulunan bir nazıra artık itimadım kalmadı. Bugüne kadar her mesuliyeti şahsen deruhte ederek idareyi umur ettim. Fakat bu dakikadan itibaren bendeniz makamı vilayetteyken Harput ve Malatya Müslümanlarının Sivas Müslümanlarıyla ve buradaki Anasarı gayrimüslime ve ecnebiye ile mukatele etmeleri gibi hazin bir manzarayı tahammül edebilecek kadar vicdansız olmadığından buna müsaade edemeyeceğim. Bu mümkünü licra mesuliyetin tamamen size raci olduğunu arz ederim efendim. Sivas Valisi Reşit. Dahiliye Nazırı Adil Bey Reşit Paşa'nın Mustafa Kemal Kokan telgrafına şöyle bir karşılık verdi. Kongrenin orada akdedeceğini bildirdiğiniz içtima alttan düveli itilafiyeci emsali sabıkası gibi hasıl olacak sui tesiratı azime ve bundan vatan ve milliyetçe tahaddüs edebilecek mazarratı vehime şayanı endişe olduğundan bu baptaki telgrafnameyi valalarına cevaben nazarı dikkati alinizi vaktiyle celp ve bu teşebbüsün sureti münasebede meni esbabının istihsalini dirayet ve hamiyeti alilerine terk etmiştim. İki şıkkı muhtevi olan cevapnameyi malumu valaları üzerine Galip Bey'in icraî memuriyeti hususuna meclisi vükela kararı ile irade-i saniyeyi Cenab-ı Hilafet Penahi şeref sudur buyuruldu. Vatan ve milletin maruz olduğu mehaliki azamiye teşdit etmekte olan harekatı vakıadan sarf-ı nazar edilmesi hakkında evvel ve ahir icra olunan tebligat ve tekidatı nazarı dikkate almayarak müktezai siyasete münafi vatan ve milletimiz hakkında cidden mehaliki dahi harekatta ısrar edenler tarafından Galip Bey'e taarruza kıyama kadar varılması mülahazasına binaen mücerret böyle bir münasebetsizliğin meni vuku için Galip Bey'in lüzumu kadar muhafız ile birlikte azimet etmesi muvafıkı ihtiyat görülmüş idi. Ve birkaç muhafız ile gitmek isteyen Galip Bey'e böyle bir taarruza maruz kalmamak için muhafızların ihtiyaten tezyidi miktarı ve 150'ye iblağı tavsiye olunmuştu. Bu kadar cüzi bir miktar maksadı vazıhan tayine kafidir. Bunu tefsir ve tevile imkan yoktur. Galip Bey'den suretini naklettiğiniz yolda bir telgrafname de alınmamıştır. Bu bapta zatı valalarıyla teati ettiğimiz telgraflarla mütala ve suretlerini naklettiğiniz yolda bir telgrafname de alınmamıştır. Bu bapta zatı valalarıyla teati ettiğimiz telgraflarla mütala ve suretini nakleylediğiniz telgrafnamem dikkatle kıraat olunduğu halde bu defa yazdığınız telgrafnamenin ne kadar nebeca ve şahsi mesleğini ve vicdanını pek iyi bildiğimiz bir hadimi millete karşı kullandığınız tabiratın ne derece neseza olduğunu elbette teyakkun ve irade-i seniyeyi Cenab-ı Hilafet Penahi hükmü ailesine mütavvat lüzumunu takdir edersiniz. Hiç kimsenin uhde-i inhisarında olmayan hamiyeti vataniyeden nasibim lehul hamd hiç kimseden aşağı değildir. Dahiliye Nazırı Adil. Reşit Paşa Dahiliye Nazırına o şiddetli telgrafını gönderir ve karşılığını alırken Mustafa Kemal de Adil Bey'e fırsattan yararlanarak güçlü bir el bombası olsun savurmayı düşündü. Milleti padişahına maruzatta bulunmaktan men ediyorsunuz. Alçaklar, caniler, düşmanlarla millet aleyhinde tertibat-ı hainanede bulunuyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini takdirden aciz olduğunuza şüphe etmiyordum. Fakat vatan ve millete karşı hainane ve mezbuhane harekette bulunacağınıza inanmak istemiyordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve hempaları gibi Bülahan'ın ahmakça olan mevhum vaadlerine kapılarak ve Mr. Novil gibi milletimiz ve vatanımız için muzır olan ecnebilere vicdanımızı satarak irtikap ettiğiniz denaetlerin milletçe tatbik olunacak mesuliyetini nazarı dikkatle tutunuz. Güvendiğiniz eşhası vukuatını akıbetini öğrendiğiniz zaman kendi akıbetinizle mukayeseyi unutmayınız. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'e gelen raporlara göre Malatya kaçkınları 10-11 Eylül gecesini Raka'da geçirdikten sonra orasını da yol uğrağı olduğundan güvensiz bulmuş olacaklar ki yarım saat uzaktaki bir köye taşınmışlar ve 11-12 gecesini bu aşiret reisinin yanında geçirmişlerdi. Mustafa Kemal'e gelen yeni bir telgraf çok garipti. Henüz Kahtaki eşkıya kovalamakta olan jandarma kumandanı Faruk dönmemişti. Müfrezesiyle Harput'tan gelerek Malatya'da asayişin korunmasını üzerine alan İlyas Bey şöyle bir haber veriyordu. Raka'da bir aşiret reisinin yanında mola veren Ali Galip Bey yanındaki adamlardan birini Malatya'ya göndermiş. İlyas Bey'e bir öneride bulunmuştu. Vali ve mutasarrıf kendilerine dokunulmayacak olursa Malatya'ya dönecekler. Her ikisi de çoluk çocuklarını alarak hadisesiz o bölgeden uzaklaşacaklardı. Mutasarrıf Halil Bey'in karısı da Amerikan öksüz yurduna sığınmıştı. Ali Galip Bey'in ailesi ise Harput'taydı. İşte İlyas Bey bunların önerilerini kabul edelim mi, etmeyelim mi diye soruyordu. Mustafa Kemal haklı olarak öfkeden küplere bindi ve Malatya'da İlyas Bey'e şu anlamda bir telgraf çekti. Ali Galip ve mutasarrıf Halil ve yardakçılarının millete karşı hiyanet ve alçaklıkları artık meydana çıkmıştır. Artık bu iş o heriflerle ilişki kurarak çözümlenmenin çerçevesinden çıkmıştır. Bu sorun ancak ve ancak şu biçimde çözümlenebilir diye bir karara varılmıştır. Bu dakikada bütün Anadolu'da tekmil valiler, mutasarrıflar, kumandanlar ve millet telgraf başında bulunuyorlar ve hükümeti merkeziyeyi Ali Galip ve yardakçılarıyla hiyanet ortağı sayarak yermektedirler. Bundan başka türlü bir çözüm yolu düşünülebilir mi? Bu işi çok sıkı tutarak gereken bütün şiddeti göstereceğinize güveniyoruz. Mutasarrıf vekili Tevfik Bey'den ve topçu alay kumandanı Münir Bey ve süvari alay kumandanı Cemal Bey arkadaşlarımızdan da sizinki gibi davranış bekleriz. Askeri ve mülki alanda alınmış olan en son tedbirler nelerdir? Açıklanmasını dileriz. Bu adamların aileleri korunmalıdır. Bunların taraftarları hiç düşünülmeden ve duraksamadan yakalanmalıdır. Zerrece karşı koymak düşüncesinde olanlar ve kargaşalık çıkarmaya yeltenenler acınmaksızın hemen öldürülmelidir. Umumi Kongre Heyeti. 11. ayrımın sonu sayfa 184.